Ayrım 18, Baba, Mario Puzo, Sayfa 212, 13. Bölüm. Johnny Fontaine büyük plak yapım stüdyosunda oturmuş, bir deftere masrafların listesini çıkarıyordu. Müzisyenler birer ikişer içeri giriyorlardı. Hepsi de yetişme çağında birlikte çalıştığı arkadaşlarıydı. Orkestra şefi bu alanda en ünlü ve en başarılı kişiydi. Kötü günlerinde Johnny Fontaine'e yardımcı olmuştu. Şimdi her müzisyene bir yığın nota uzatıyor, talimat veriyordu. Adı Eddie Nails'dı. Programı çok doluydu ama Johnny'ye olan sevgisi ve yakınlığından ötürü bu plağı yapmayı kabullenmişti. Nino Valenti piyanonun önüne oturmuş, sinirli sinirli tuşlara basıyordu. Kocaman bir bardaktan bira yudumlamaktaydı. Johnny buna itiraz etmemişti. Nino'nun sarhoş da ayık da olsa şarkısını güzel söyleyeceğini biliyordu. Eddie Nails, eski İtalyan ve Sicilya şarkılarından özel bir düzenleme yapmıştı. Nino ile Johnny'nin Connie Corleone'nin düğününde birlikte söyledikleri duo'yu da almıştı programa. Johnny plağı babanın bu tür şarkılardan hoşlandığını, ona güzel bir Noel armağanı olacağını bildiğinden yapıyordu. Sonra plağın beğenileceğini, çok satılacağını hissettiren bir ön sezi vardı içinde. Belki milyonlarca satmayacaktı ama iyi iş yapacaktı. Nino'ya yardım etmekle babanın gösterdiği ilgi ve cömertliğin de karşılığını vereceğinden emindi. Ne olsa Nino da Don Corleone'nin vaftiz oğluydu. Johnny elindeki defteri yanındaki açılır kapanır sandalyenin üzerine bıraktı. Gidip piyanonun yanında durdu. ''Hey payzan'' dedi. Nino başını kaldırdı, gülümsemeye çalıştı. Heyecanlı gibiydi. Johnny eğildi, onun omzunu okşadı. ''Rahatla çocuk'' dedi. ''Bugün iyi çalışırsan sana Hollywood'un en güzel kadınını vereceğim.'' Nino içkisinden bir yudum aldı. ''Kimmiş o?'' dedi. ''Lassie mi?'' Johnny güldü. ''Hayır, Diana Dunn.'' Orkestra parçanın girişini çalmaya başladı. Johnny dikkatle dinledi. Eddie her parçaya nasıl başlayacağını, özel durumları nasıl idare edeceğini çok iyi biliyordu. Johnny sesinin sonuna kadar yetmeyeceğinden de haberliydi. Ama zaten şarkıların yükü Nino'nun omuzlarındaydı. Johnny onu izleyecekti. Yalnız yapacakları duo'da Johnny'nin sesine ihtiyaç vardı. O şarkıya kadar sesini idare etmesi gerekiyordu. Nino'yu ayağa kaldırdı. Mikrofonların başına geçtiler. Nino girişi beceremedi, tekrar denedi. Yine yapamadı. Şaşkınlıktan yüzü kıpkırmızı kesildi. Johnny'ye döndü. ''Mandolinim olmadan kendimi iyi hissedemem.'' dedi. Johnny bir an düşündü. Elindeki bardağı mandolin say dedi. İçki kadehi gerçekten de işe yaradı. Nino şarkısını söyleyerek içkisini de yudumluyordu arada ama güzel söylüyordu. Johnny de kendini zorlamadan ona katılıyordu. Sesi Nino'nun çevresinde dans eder gibiydi. Bu tür şarkı söylemekte insanı doyuran bir yan yoktu. Ama Johnny ustalığı, şarkı söylemekte gösterdiği üstünlük karşısında şaşırmaktan kendini alamadı. 10 yıl ona çok şey öğretmişti. Plağın son parçası olan duo'ya gelince Johnny öne geçti, sesini olanca gücüyle koyverdi. Şarkı sona erdiğinde ses telleri feci şekilde ağrıyordu. Tartışarak, değişiklikler yaparak tam 4 saat çalıştılar. Eddie Nails Johnny'nin yanına geldi yavaşça. ''Çok iyiydin dostum'' dedi. ''Belki kendi başına bir plak yapabilirsin. Senin için çok güzel bir parçam var. Tam sana göre.'' Johnny başını salladı. ''Haydi haydi Eddie'' dedi. ''Alay etme. Birkaç saat sonra ses tellerim öyle kötüleşecek ki belki konuşamayacağım bile. Bugünkü çalışmalarımız kusursuz mu?'' Eddie düşünceli düşünceli ''Nino yarın yine gelsin'' dedi. ''Bazı hatalar yaptı ama düşündüğümden çok daha iyi. Senin parçana gelince hoşuma gitmeyen yerlerini ses alma teknisyenleriyle hallederim. Oldu mu?'' ''Tamam'' dedi Johnny. ''Sonucu ne zaman öğrenirim acaba?'' ''Yarın akşam senin evinde dinleriz değil mi?'' ''Olur, teşekkür ederim Eddie. Yarın görüşürüz.'' Nino'nun kolundan tuttu, stüdyodan çıktılar, eve gittiler. Akşam olmak üzereydi. Nino bir ayda içmişti. Johnny ona yıkanmasını, sonra da birkaç saat uyumasını söyledi. Gece saat 11'de bir partiye gideceklerdi. Nino uyanınca Johnny ona durumu anlattı. Bu gece gideceğimiz partiye filmlerde gördüğün, erkeklerin yatmak için sağ kollarını seve seve verecekleri yıldızlar gelecek. Niçin gelecekler biliyor musun? Kendileriyle yatacak bir erkek bulmak için. Sesine ne oldu Johnny? Johnny fısıldayarak konuşuyordu. Şarkı söyledikten sonra hep böyle oluyor dedi. Şimdi bir ay kadar hiç şarkı söyleyemem. Ama sesimin boğukluğu birkaç güne kadar geçer. Nino düşünceli bir tavırla, güç bir durum değil mi dedi. Johnny omuz sıktı, bana bak Nino, bu gece kafayı bulayım deme. Bu Hollywood orospularının, köylümün işe yaramaz olduğunu düşünmelerini istemem. Dikkatli ol, bu kadın yıldızların bazıları çok nüfuzlu, sana yardımları dokunabilir. Nino bardağına içki koymaya başlamıştı bile. Kadınları sarhoşken bile baştan çıkardığımı bilirsin. Bardağı başına dikip sonuna kadar içti, Johnny'ye gülümsedi. Şakayı bırak, gerçekten Diane'la Dan'ın yanına olsun yaklaştırabilir misin beni? O kadar kaygılanma dedi Johnny, hiç de sandığın gibi olmayacak. Hollywood film yıldızları Yalnız Kalpler Kulübü her cuma gecesi Waltz Uluslararası Film Şirketi'nin basınla ilişkiler danışmanı Roy McElroy'un stüdyoya ait muhteşem evinde toplantılar yapardı. Jack Waltz'un buluşuydu bu. Yıldızlarının bazıları artık yaşlanmıştı, tehlikeli döneme girmek üzereydiler. Özel ışıklandırma ve makyaj ustalarının çabası olmasa yaşlarını olduğu gibi gösteriyorlardı. Bir takım sorunları vardı hepsinin de. Üstelik gerek kafaca gerekse bedenen bir dereceye kadar eski yeteneklerini yitirmişlerdi. Artık aşık olamıyorlardı. Peşinden koşulan kadın rolünü beceremiyorlardı. Şöhret, para ve bozulmuş güzellikleri onları sertleştirmişti. Waltz partiler vererek onlara daha kolaylıkla aşık edilme şansını tanımıştı. Yeni yetişen yıldızların bu partilere katılmaları yasaktı. Parti genellikle gece yarısına doğru başlıyordu. Nino ile Johnny oraya saat 11 sıralarında vardılar. Roy McElroy Johnny'yi karşıladı. Hayretle "Sen burada ne arıyorsun?" diye sordu. Hoş, sevimli bir adamdı. Johnny'yi gördüğüne sevindiğini saklamamıştı. Johnny onun elini sıktı. "Köyden gelen yeğenime görülecek yerleri gezdiriyorum. Sizi Nino ile tanıştırayım." McElroy Nino'nun elini sıktı, tepeden tırnağa hayran bakışlarla süzdü. "Onu çiğ çiğ yiyecekler," dedi Johnny'ye. İkisini arka bahçeye götürdü. Aslında arka bahçe denilen yer cam kapıları bahçeye ve havuza açılan birkaç geniş odadan meydana geliyordu. Ellerinde içki kadehleriyle yüze yakın davetli ortalıkta dolaşıyordu. Bunlar Nino'nun beyaz perdede gördüğü kişilerdi. Yetişme çağında düşlerine giren kadınlardı. Ama şimdi karşısında gördüğü bu dünyanın en güzel, en ünlü kadınları korkunç bir biçim ve kılıktaydılar. Ruhlarının ve vücutlarının yorgunluğunu hiçbir şeyle saklayamamışlardı. Zaman güzelliklerini kemirmiş, ruhlarını kısırlaştırmıştı. Nino uğradığı hayal kırıklığıyla iki bardak içkiyi dikti. Üstü içki dolu bir masanın yanındaydı, Johnny de içiyordu. O sıra arkalarından Diane'la Dan'ın büyüleyici sesi duyuldu. Milyonlarca erkek gibi Nino da onun sesini beynine kazımıştı. Diane'la Dan iki Oscar armağanı kazanmış, Hollywood'un yetiştirdiği en büyük kadın yıldızdı. Beyaz perdede bütün erkeklerin aklını çelen kedi gibi yumuşak tatlı bir kadınlığı vardı. Oysa şimdi ağzından çıkan sözler beyaz perdede duyulmuş değildi. "Johnny, Allah'ın belası, nerelerdeydin? Bana bir gece tattırdın tadını, sonra ortalıktan kayboldun. Sinir krizleri geçirdim, neredeyse çıldırıyordum." Johnny onu yanağından öptü. "Beni mahvettin, bir ay kendime gelemedim," dedi. "Yeğenim Nino ile tanıştırayım seni, belki senin hakkından o gelir." Diane'la Dan Nino'ya soğuk soğuk baktı. "Filmden parçalar görmek hoşuna gidecek mi?" Johnny güldü. "Henüz zamanı ve fırsatı olmadı. Niçin onu bu işe alıştırmıyorsun?" Nino Diane'la Dan'la yalnız kalınca kocaman bir bardak içki içmek gereğini duydu. İlgisiz görünmeye çalışıyor, beceremiyordu. Diane'la Dan'ın küçük yukarı kalkık bir burnu, Anglo-Saksonlara özgü klasik bir güzelliği vardı ve Nino onu öyle iyi tanıyordu ki Bütün filmlerini tekrar tekrar görmüştü, iyi tanıyordu onu. Bir filmde Diana Dunn'ı kendini yatağa atmış, ölen, çocuklarını babasız bırakan pilot kocası için gözyaşı dökerken görmüştü. Zaafından yararlandıktan sonra bir seks bombasının peşinden giderek onu terk eden Diana Dunn filmlerde asla seks bombası rolleri almazdı. Aşağılık Clark Gable'ın peşinden incindiğini, kırıldığını, öfkelendiğini izlemişti. Karşılık gören bir aşkla yüzünün pembe pembe olduğunu, sevdiği adamın kollarında titrediğini, en azından 10-15 kere şahane bir şekilde öldüğünü görmüştü. Nino onu görmüş, işitmiş, üzerine hayaller kurmuştu. Ama yine de yalnız kaldıkları zaman Diana Dunn'ın ilk söylediği şeye hazırlıklı değildi. "Johnny bu kentte tanıdığım pek az güçlü erkekten biridir," dedi. "Gerisi popolarına kamyon dolusu İspanyol sineği de pompalasan, kadını asla doyurmayan bir sürü hasta kuş beyinli herif." Nino'nun elinden tutup onu odanın bir köşesine rekabet ihtimalinden uzağa çekti. Yine aynı cazip tavırla Nino'ya hayatı üzerine sorular sordu. Nino onu öyle iyi anlıyordu ki, Diana'dan bir şoföre yahut seyis yamağına nazik davranmaya kalkışan zengin sosyete kadını rolünü oynuyordu. Filmde olsa Diana'dan, rol Spencer Tracy tarafından oynanıyorsa, onun amatörce ilgisine karşılık vermeyecek, karşısındaki Clark Gable ise erkeğe duyduğu çılgınca sevgiyle uğruna her şeyi feda edip koşacaktı. Önemi yoktu. Nino ona Johnny ile New York'ta geçen çocukluk ve ilk gençlik yıllarından söz etti. Küçük kulüplerde birlikte çalıştıkları günleri anlattı. Kadının anlattıklarına olağanüstü bir ilgi duyduğunu gördü. Bir ara kadın, "Johnny'nin o alçak Waltz'dan filmdeki rolü nasıl kopardığını biliyor musun?" diye sordu. Nino buz kestiğini hissetti, başını salladı. Neyse, Diana'dan konuyu sürdürmedi. Waltz'un yeni filminin parçalarının gösterileceği zaman gelmişti. Diana'dan Nino'nun elinden tuttu, onu malikanenin penceresiz bir odasına götürdü. Bu odanın dört bir yanına her birine yarı gizlilik vererek iki kişilik minderler serpiştirilmişti. Nino minderlerin yanında üstü içki şişeleriyle dolu küçük masaların bulunduğunu gördü. Diana Dunn'a bir sigara uzattı, yaktı. Sonra iki bardak içki hazırladı. Konuşmuyorlardı. Birkaç dakika sonra ışıklar söndü. Nino çok çirkin şeylerin olacağını ummuştu. Ne de olsa Hollywood partilerinin hikayelerini biliyordu. Yine de doymak bilmez Diana Dunn'ın en küçük bir hazırlayıcı konuşmayı gerekli görmeden üzerinde hissetmek onu şaşırttı. İçkisini yudumlamaya, filmi seyretmeye devam etti ama hiçbir şeyi görmüyor, hiçbir şeyin tadını almıyordu. Şimdiye kadar görmediği şekilde tahrik edilmişti. Heyecanının bir bölümü kendisine karanlıkta saldıran bu kadının gençlik düşlerinin tanrıçası olmasından ileri geliyordu. Yine de erkekliğine hakaret edilmiş gibiydi. Dünyaca ünlü Diana'dan tatmin olup Nino'nun önünü kapatınca Nino Valenti ona büyük bir soğukkanlılıkla içkiyi ikram etti, sigarasını yaktı. Akla gelebilecek en rahat, kaygısız bir sesle "İyi bir filme benziyor," dedi. Kadının yanında dikleştiğini hissetti. Yoksa Diana'dan ondan iltifat mı bekliyordu? Nino karanlıkta elinin değdiği en yakın şişeden bardağını doldurdu. Canı cehenneme, Diana'dan ona bir erkek orospu gibi davranmıştı. Anlayamadığı bir nedenden ötürü bütün kadınlardan nefret ettiğini hissediyordu. Bir 15 dakika daha filmi seyrettiler. Nino vücutları birbirine değmesin diye arkaya yaslanmıştı. Sonunda kadın boğuk bir sese, "Numara yapma," dedi. "Senin de hoşuna gitti. Oran ev kadar büyük." Nino içkisinden bir yudum aldı, gelişi güzel bir tavırla, "Hep öyledir," dedi. "Bir de tahrik olduğum zaman görmelisin." Kadın güldü. Film bitene kadar da konuşmadı. Film bitti, ışıklar yandı. Nino hiç ses işitmemesine rağmen karanlıkta heyecanlı anların geçirilmiş olduğunu gördü. Parlak, insafsız, katılaşmış kadınların gözlerindeki ışıltı üzerlerinde bir hayli çalışıldığını gösteriyordu. Odadan salınarak çıktılar. Diana'dan Nino'nun tanıdığı bir aktöre koştu. Yanına Johnny Fontaine geldi. "Merhaba arkadaş, nasılsın bakalım?" dedi. Nino sırıttı. "Bilmiyorum, her şey öyle başka ki. New York'a döndüğümde eşe dosta Diana Dunn'ın ırzıma geçtiğini anlatacağım." Johnny kahkahalarla güldü. Evinde olsaydı daha da memnun kalırdın. Seni evine davet etti mi? Nino başını salladı. Film çok ilgimi çekmişti dedi. Başka bir şeyle uğraşmadım. Bu kez Johnny gülmedi. Şakayı bırak Nino. Diana gibi bir kadının sana çok faydası dokunur. Sonra onun gibisini nereden bulacaksın? Bazen ne kadar çirkin kadınlarla düşüp kalktığını düşünüyorum da. Nino kadehini sallayarak haklısın, çirkindiler ama kadındılar. Köşede biriyle konuşan Diana'dan başını çevirip onlara baktı. Nino ona bardağını salladı. Johnny peki dedi, sen bilirsin. Nino o sevimli sarhoş gülümsemesiyle bundan sonra değişecek değilim dedi. Johnny onu çok iyi anlıyordu. Nino göründüğü kadar sarhoş değildi. Yalnız söyleyemeyeceği şeyleri söyleyebilmek için sarhoş numarası yapıyordu. Johnny kolunu Nino'nun boynuna doladı. Sevgiyle, seni akıllı köpek seni dedi. Bir yıllık kontratın olduğundan ne istersen söyleyebileceğini, yapabileceğini biliyorsun. Seni işten atmayacağıma eminsin.
Sahi beni işten atamaz mısın dedi Nino.
Atamam. Allah seni kahretsin. Birden Johnny'nin şaşkınlığı öfkeye döndü. Nino'nun yüzündeki ilgisiz gülümseyişi görmüştü. Ama geçen son yıllarda Johnny daha bir olgunlaşmış, tecrübe sahibi olmuştu. Şimdi Nino'yu niçin ilerlemediğini, başarılı olamadığını çok iyi anlıyordu. Çünkü Nino önüne çıkan fırsatları bile bile yıkıyor, başarılı olabilmek için yapması gereken bütün fedakarlıklardan kaçınıyordu. Bir bakıma ilerlemesi için yapılan şeyler karşısında hakaret görmüş gibi oluyordu. Johnny Nino'nun kolunu tuttu, onu evden çıkardı. Nino artık güçlükle yürüyor, Johnny onu yatıştırmaya çalışıyordu. ''Pekala oğlum, sen yalnız benim için şarkı söyle, ben de senin sırtından para kazanayım. Hayatını yönetmeye çalışmayacağım, hiçbir şeye karışmayacağım. Ne istersen onu yap, öyle davran. Tamam mı payzan?'' Bütün yapacağın şarkı söylemek ve bana para kazandırmak. Çünkü artık ben şarkı söyleyemiyorum, anladın mı dostum? Nino kendini toparlar gibi oldu. Şarkı söyleyeceğim Johnny dedi. Artık senden daha iyi şarkıcıyım. Her zaman senden çok daha iyi şarkı söylemesini bilirdim ben. Johnny düşünüyordu. Demek mesele buydu. Sesinin iyi olduğu çağlarda Nino asla onunla kıyaslanamazdı. Birlikte çalıştıkları dönemde de onun yenilgisi niçin başkalarında çekememezlik uyandırıyordu? Niçin başarısızlığından hoşnut kalıyorlardı? Johnny Fontaine Don Corleone'nin vurulduğunda yalnız vaftiz babasının sağlığı üzerine kaygılanmakla kalmadı. Verilen sözlerin, vaatlerin de hala geçerli olup olmadığını düşündü. Vaftiz babasını hastanede ziyaret etmek, saygılarını bildirmek istemişti. Ama gazetelerde hakkında kötü yazı çıkar düşüncesiyle engel olmuşlardı. Bu yüzden bekledi. Bir hafta sonra Tom Hagen'dan bir mesaj geldi. Bankadan para alabilirdi ama yalnız bir film için. Bu film bittikten sonra da ikincisi için para çekebilecekti. Bu arada Johnny Nino'yu kendi haline bırakmış, Nino da yeni yetişen yıldız namzetleriyle işini yoluna koymuştu. Babanın vurulması üzerine aralarında konuştular. ''Nino biliyor musun?'' dedi. ''Kamyon şoförlüğü yapmaktan bıkmıştım. Babadan beni işe almasını rica ettim. Böylece çok para kazanacağımı düşünüyordum. Baba beni işe almadı. Her insanın bir tek hedefi vardır. Senin hedefin de iyi bir sanatçı olmaktır.'' dedi. ''Yani bir gangster olamayacağımı anlatmak istedi.'' Johnny bu söz üzerine düşündü. Vaftiz babası dünyanın en akıllı, anlayışlı insanıydı doğrusu. Nino'nun gangster olamayacağını, başını derde sokup en kısa zamanda bir kurşuna kurban gideceğini anlamıştı. Peki Nino'nun iyi bir şarkıcı ve sanatçı olabileceğini nasıl anlamıştı? Allah kahretsin, bir gün gelip kendisinin Nino'ya yardım edeceğini biliyordu tabii. Kendisinden böyle bir şey asla istememiş, yalnız ima etmişti. Johnny içini çekti. Baba hastanedeydi. Oscar armağanına veda etmesi gerekiyordu. Jack Waltz bütün gücüyle aleyhinde çalışmaktaydı. Don Corleone'nin yardımı olmadan hiçbir şey yapamazdı. Oysa Corleone ailesinin düşünecek başka şeyleri vardı şimdi. Johnny filminin hazırlıklarına hızla devam ediyordu. Kitabın yazarı senaryoyu hazırlamış, Johnny ile uzun uzun görüşmüştü. Bu kitap tam Johnny'nin istediği gibiydi. Filmde şarkı söylemesine lüzum yoktu. Nino için de uygun bir rol vardı. Nino gibi konuşan, Nino gibi davranan, hatta Nino'ya benzeyen bir adam rolü. Garipti. Nino'nun bütün yapacağı şey makinelerin karşısına geçip olduğu gibi hareket etmekti. Rol kesmesinin gereği yoktu. 18. ayrımın sonu. Sayfa 223.